Dolayısıyla adımız ve
uyumumuz
için. Hayatın Sesleri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Sesleri'nden merhaba değerli dinleyenler. Program yapımcıları Meltem Afşar, Şule Özçakır, Mustafa Şanmıca, ben spikeriniz Mustafa Murat Bayram ve bizlere ulaşım adreslerinizi vermek istiyorum. Telefon 090-312-463-3419, 463-3421, e-posta için hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter sosyal medya hesaplarından da Hayatın Sesleri'nden bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi güzel bir eserle programımız devam ediyor.
Aşk sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk durur musun, kor gibi vurur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Kor düşürme kalbime, hasretle yakma beni. Götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Onu alıp götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Onu alıp götürme desem neden diye bana sorar mısın? Ey aşk küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın?
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de Hayatın Seslerindesiniz efendim. Kulaklarınıza misafir oluyoruz. Duyar mısın güzel bir parçayla aslında programa başlamış olduk. 1093 yılında Türkistan'da doğan Hoca Ahmet Yesevi'nin İslam'ın yol göstericiliğinde insanlığı aydınlatan yaşamı üzerine bir kitap. Yazar ve edebiyat öğretmeni Sayın Safiye Selma Hançer'in kaleme aldığı Su ve Ateş romanı üzerine biraz sohbet edeceğiz kendisiyle. Yazarımız yanımızda, program konuğumuz Sayın Safiye Selma Hançer. Hem yazar hem edebiyat öğretmeni.
Evet,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyisinizdir?
Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun.
Soğuk kış günlerinde.
Evet, kar yağıyor Ankara'da.
Gerçekten lapa lapa yağan bir karı özledik, evet, Ankara'da ve Ankara'ya yakışıyor.
Evet, kesinlikle Ankara'nın havası karla birlikte güzel.
Kesinlikle, o biraz da
alışkanlıklarımızı
hafif
tekrar yaşatmış oluyor çocukluğumuzdan gelen.
Keskin de bir soğuğu olmasa diyeceğiz, evet, ama onun da güzelliği belki de ondadır.
Doğru.
Evet, gelelim şimdi kitabımıza.
Evet.
Yani gerçekten Hoca Ahmet Yesevi'yi anmak için çok şeyler söylendi, çok şeyler
mutlaka
yazıldı. Çok makaleler, çok kitaplar, çok filmler dahi çekildi.
Evet.
Fakat bu kitabın ayrı bir havası olduğunu anlayabiliyoruz,
evet,
kitabı ilk elimize aldığımızda. Ve ismi Su ve Ateş.
Su ve Ateş.
Neden Su ve Ateş?
Neden Su ve Ateş? Çünkü Yüce Rabbim dünyayı yarattığında dört unsur üzerine yarattığını görüyoruz. Yani su, ateş, toprak ve hava. Fakat su ve ateşin benim için çok özel bir anlamı var. Çünkü su ve ateş sadece dünyaya ait değil, aynı zamanda geldiğimiz ahirete de ifade ettiği için su ve ateş.
Aslında bir denge de var.
Denge de var. Kur'an-ı Kerim'de sık sık dem vurulan bir sözcük su. Irmakların olması, cennetin daha çok ırmaklarla ifade edilmesi,
Kevser
suyun hayat olması,
zaten
Kevser'den aynı şekilde Alak suresinde yine su ibaresinin geçmesi. Su hayat, su temizleyen bir şey, su canlandıran, su Allah'ın bereketi yeryüzünde. Ne kadar kirlenirse kirlensin, dönüşen, değişen ama bir şekilde unsur olarak yeniden hayatımıza su olarak giren bir kavram. Anasır erba deniyor buna. Diğer edebi dillerde çar unsur deniyor. Dört unsur. Bunlardan sadece iki tanesini ele almak istedim. Çünkü insanın ruhunda da su ve ateş var aslında. Yani manevi kimliğin içerisinde hem suyu barındırıyor. Yani her gün kendisini temizliyor, yeniliyor. Ruhunu yeniliyor. Her doğan güneşle birlikte. Aynı zamanda ateşin içinde de yaşıyor dünyada. Ben burada Hoca Ahmet Yesevi'yi bir su gibi düşündüm. Bin yıllık bir süreçte bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlığa onun anlattığı hikmetler, söylediği güzel sözler, örnek yaşam biçimi, bununla birlikte su olmasını istedim hayatımızda.
Bir de bir derya.
Evet, evet. Ama hayat aslında,
evet,
baktığınız zaman. Ateşi de bin yıl sonra bu dönemde yaşayan, işte sosyal medyaya düşkün, farklı alışkanlıkları olan Kaan isimli bir genç olarak düşündüm. Böylece küçük Ahmet, yani 15-17 yaş arasındaki bir Ahmet'le bugün 2000'li yıllarda yaşamış bir Kaan'ın şartlar, araçlar, nesneler ne kadar değişirse değişsin, aslında değişmeyen tek şeyin insanın varlığı, nefsi, ruhu, manevi kimliği olduğunu ve ahlakın da değişmeyen kuralları olduğunu anlatmaya çalıştım. İyilik, güzellik, doğruluk, tevhid inancı üzerine tabii ki ve Peygamber Efendimiz'in ahlakı üzerine nasıl yaşanması gerektiğini Hoca Ahmet Yesevi üzerinden anlatırken yeni neslinde bundan çok faydalanması gerektiğini, bin yılda geçse bir şeyin değişmediğini ahlaki anlamda anlatmak için su ve ateş oldu. Su da temizliyor aslında. Bir başka açıdan ateş de temizliyor aslında.
Evet, kefaret oluyor.
Evet,
öyle
o nedenle romanın ismi de Su ve Ateş oldu. Umarım sadece gençlere değil, her insan okuduğunda kendisine ait bir şeyler bulur diye düşünerek böyle bir kitabı yazdım.
Aslında tasavvuf ve işte Hoca Ahmet Yesevi'nin Yesevilik geleneği,
evet,
ki Anadolu'da gerçekten yani seneler boyunca,
evet,
devam eden bir gelenek.
Kesinlikle.
Aslında bunu özümsemiş insanlar, Anadolu insanı. Fakat bu modern yaşam acaba bizi biraz ondan soyutlar gibi biraz ayırır gibi. Belki de bu kitapta evet. o zıtlıkları mı
evet,
göstermeye
aslında
çalışıyorsunuz?
Aslında dünya zıtlıklar üzerine kaim. Yani mutlaka doğrunun karşısında bir yanlış, iyinin karşısında bir kötü olmadan dünyayı algılamak veya anlatmak çok doğru değil. Yani evet. tamamen iyiler veya tamamen kötülerle dolu değil. İnsan da ben hep anlatırken diyorum ay gibidir. Yani bir karanlık yüzü var, bir de aydınlık yüzü var. O nedenle neyle karşılaşacağınız önemli. Bu kitapta Ahmet Yesevi'yi anlatırken böyle insanlarla karşılaştığınız zaman ne kadar teknoloji, sosyal medya, hayat, siteler, işte insanların mekanik yalnızlıkları olsa da bir çıkış noktası olduğunu sunmaya çalıştım. Yani bir umut aslında. Hep insan içinde taşıdığı bir umut var. Ne kadar kalabalıksa o kadar yalnızlaşıyor insan. Hoca Ahmet Yesevi anlatırken o yalnızlıktan kalabalığa taşıdım aslında Hoca Ahmet Yesevi'yi. Bursa'ya taşıdım. Bir rüya motifiyle. İki genci buluşturdum. Aslında çıktıkları nokta aynı. İyi insan olmak. İyi insan nasıl olunur? Her durum ve şartta, teknoloji de gelirse, aradan 1000 yılda geçse, iyi insan olmaya niyet ettiyseniz ve bunun için bir adım attıysanız önünüze mutlaka farklı alternatifler çıkıyor. Temelde Allah'ın birliğini, Allah'ın inancını, Peygamber Efendimiz'in sünnetini gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman da o yoldan çok fazla çıkmanız mümkün olmuyor. Yani niyet çok önemli. Bence önce bu niyeti oluşturmak gerekiyor.
Aslında savrulan evet. hayatlar var.
Evet,
mesela şimdi görüyoruz
hayatlar.
İnsanlar hayattan zevk almadığını söylüyor, artık mutlu olmadığını evet. söylüyor, ne yapacağını bilmediğini söylüyor. Farklı şekilde hayatlarına son vermeye kadar giden
evet, evet,
yollara sapabiliyorlar. Aslında maneviyatın önemi belki
gücü,
de
evet.
gücü burada açığa
evet.
çıkıyor.
Yani maneviyatını güçlendiren insanların yaşamda ne kadar çok acıyla ya da işte farklı imtihanlarla karşılaşsa da o inanca sıkı sarıldığını görüyorsunuz. Ben aslında bunu bir asa gibi görüyorum. Aslında her insanın elinde bir asa olmalı. Görünmeyen bir asa.
Evet.
Nasıl dervişler, veliler, mutasavvıflar 1000 yıl önce o asayı taşımışlar ve Allah'ın birliğini anlatmaya çalışmışlar. İnsan da hayatın görünmeyen bir asası olması lazım. O da Allah inancı ve tabii ki onun gönderdiği Kur'an, Kur'an-ı Kerim ve bunu hayata taşıyan Peygamber Efendimiz. Gerçekten bu bir asa olmalı insanın manevi anlamda. Ona sımsıkı sarıldığınız zaman çok fazla yalpalamıyorsunuz aslında. Dönem, insan, her şey değişebiliyor.
Evet.
Yediğiniz içtiğiniz de değişebiliyor. Ama insan o kadar azla yetinebiliyor ki isterse. Bunu sadece istemek ve niyet etmek gerekir diye düşünüyorum.
Peki Kaan'ın hayatında neler değişiyor?
Kaan maalesef dönemin gençlerinden parçalanmış bir ailenin çocuğu ama büyük bir şansı var, çocukluğunu dedesiyle yaşamış, manevi kimliği çok güçlü olan bir dedesi var ve ondan kalan hayal de olsa bazı şeyler var. Yanlışlar yaptıkça bir hırsızlık işine giriyor maalesef arkadaşlarıyla beraber ama bunu sadece heyecan için yapıyorlar. Yani yeni neslin böyle bir şeyi var, heyecan duymak. Ve bu heyecan onları dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Arkadaşının biri ölüyor, bir tanesi cezaevine giriyor ve kendisi de yine cezaevi ile imtihan ediliyor. Çünkü hırsızlık bir suç. Fakat bu kitapta ben Hoca Ahmet Yesevi ile Kaan'ı buluşturmak için iki tane metafor yaptım. Bir zemzem suyu olan bir küçük şişe, bir de kav dediğimiz bütün dervişlerin sarıkların içerisinde sakladıkları ve nereye giderse gitti. Sinler bunu beraberinde götürdükleri iki tane önemli nesne var. Bu nesneyi de Kaan'a armağan ediyor Rus.
Kav bu
kav,
ateş için.
Yakmak
ateş
için.
Yakmak
evet,
için.
Evet,
birbirine
vurulan bir
taş.
Mantar gibi bir şey. Hı-hı. Sert bir şey ama çok çabuk yanabiliyor. Bütün dervişler sarıklarını beyaz kefenden ve o beyaz sarığın içerisinde mutlaka bir kav ve Hı-hı. bir zemzem şişesi taşıyarak kolonizatör derviş dediğimiz diyar diyar gezip İslam'ı anlatan insanlar nerede ölecekleri, nerede yaşayacakları, nerede uyuyacakları belli olmadıkları
Horasan
için.
Horasan erenleri.
Yani. Ahmet Yesevi'nin öğrencileridir. Bunların birçoğu hepimizin tanıdığı insanlar aslında.
Aslında biraz Hacı da projeler olarak da bir sonraki projeye doğru yavaş evet, yavaş yol almak da istedik.
Yani Ahmet Yesevi'nin 99 bin müridi olduğu söylenir sayı olarak ama 99 bin ifadesi biraz daha alanın sıfatlarıyla ilişkilendirilebilecek bir şey. Evet. Biraz isimleri. Metafor aslında Allah'ın isimleriyle ilgili. Binlerce öğrencisi var Ahmet Yesevi'nin ve bunlara tek öğretisi hikmetinde bahsediyor zaten. Divan hikmetinde bahsediyor. Diyor ki siz gittiğiniz her yerde Allah'ın birliğini, Allah'ın sevgisini, aşkını, peygamberimizi ve onun ailesini ve ashabı överek anlatın. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi tam bir peygamber sevgisiyle dolu, ashab sevgisiyle dolu ve Hanefi olan, Hanefi mezhebinden olan bir alimdir. İlmini ve bu tasavvufi yönünü öğrencilerine aktarıp Anadolu'ya gönderdiğinde, özellikle Horasan üzerinden gönderdiğinde, Anadolu'nun mimari, manevi mimarlarını yetiştirmiştir aslında.
Ahilik hatta geçmişi burada.
Ahi Evran, evet. Ahi Mesut, Ahi Evran, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre.
Hacı Muradi Veli, Hacı Şabani Veli, Hacı Bektaşi Veli.
Hacı Bektaşi Veli. Bunlar farklı menkıbelerle nasıl Anadolu'ya geldikleriyle ilgili çok fazla çalışma var. Zaten Ahmet Yesevi'nin hayatına baktığınız zaman menkıbelerle yüklü bir hayat. Onun gerçek hayatını çıkarmak, menkıbevelerinden biraz ayıklamak gerekiyor. Elimizdeki kaynaklar maalesef gerçek hayatıyla ilgili çok değil. Daha çok menkıbevi hayatı. Ama onu da doğru okumak gerekiyor. Yani Hoca Ahmet Yesevi'yi tasavvufi anlamda bizimle buluşturan Arslan Baba vardır menkıbelerde. Duymuşsunuzdur mutlaka. Arslan Baba Peygamber Efendimiz'in hurmasını getirir Hoca Ahmet Yesevi'ye. Yani yaklaşık bir 400-500 yıllık bir taşıyıcılıktan bahsediyoruz ama bunu böyle maddi olarak algıladığınız zaman imkansız, mucize, olağanüstü gibi görebilirsiniz. Ama ben olayı öyle okumuyorum menkıbeyi okuduğum zaman. Olayı Peygamber Efendimiz'in bir gazadan sonra sahabeleri acıktığında Cebrail'in bir tasla hurma getirmesi, onlardan bir tanesinin yere düştüğünde onu alıp Arslan Baba'ya ikram edip bunu ileride Ahmet'e verirsin diye emanet vermesi. Benim için bu olay çok farklı bir mecazi, daha doğrusu temsil istihare sahibi bir olay. 400 yıl, 500 yıl sonra aslında Peygamber Efendimiz'in izinden giden, sünnetinden giden insanların Ahmet Yesevi'yi bulup böyle bir çocuğu yetiştirip ona sünneti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmek hurma taşımakla eşdeğer bana göre. Ve onun hikmetleri de bugüne kadar Anadolu'yu beslemiş. Ben şu gün şunu anlıyorum ki hep babam şöyle derdi, kızım bizim milletimizde, Türkiye ile içeriden de dışarıdan da çok uğraşan var. Ama emin ol ki bu kitabı yazmamın da sebeplerinden biridir. Çok büyük insanlar, erenler hala dua ediyorlar bizim memleketimiz için, onu korumak için. Ben de buna inananlardanım.
Evet.
Ne kadar toprak olmuş olsalar da, binlerce yıl önce yaşamış olsalar da, yüzlerce yıl, onların duaları bizleri ayakta tutuyor.
O Yesi'den gelen köz,
evet,
belki de Anadolu'nun gücünü sağlıyor.
Anadolu'nun i̇şte bazen o korlaşıyor, bazen közleşiyor ama mesela Kurtuluş Savaşı korlaştığı bir alan, Çanakkale aynı şekilde korlaştığı bir yer. Bazen közleşebiliyor. Önemli olan o ateşi tekrar harlamak.
Harlayabilmek. Tabii bu kitaplar amaç da o oluyor. Bir de çok güzel bir ön sözde bu kitap canım annem ve babama bir armağandır.
Evet.
Buna da gelmek istiyorum.
Gerçekten her ikisinin haklarını helal etsinler. Benim üzerinde çok hakları var. Hem okuyup büyütülmemizde, hem insani değerleri kazandırmada, hem merhamet sahibi olmamda annem ve babamın çok etkisi oldu. Babam her zaman öncelikle kazandığın değil, ne kadar paylaştığın önemli kızım derdi.
Evet, paylaşan zengindir zaten.
Evet, paylaşmayı çok önemserdi. Kendisi bir devlet memuru emeklisi olmasına rağmen bizi okuttuğu halde gider fakültelerin, üniversitelerin önlerindeki ihtiyacı olan gençleri yemeğe götürür, onların karnını doyurur. Yani bu karakterde bir insanın evladı olmak benim için çok büyük bir şey, gurur verici. Allah ondan razı olsun, annemden de razı olsun.
O zaman o hurmadan bir nebze de size de ikram edilmiş baba ve anne tarafından.
Evet, ikisinden.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Allah uzun ömür versin, yaşıyorlarsa.
İnşallah, evet, yaşıyorlar ikisi de.
Peki bir de şu tarafa gelelim. Yazarlık kisvesi tamam.
Evet.
Bir de edebiyat öğretmeni.
Evet,
aslında edebiyat öğretmenliği çok önemli bir şey. Çünkü
çok keyifli.
Ve keyifli. Evet. Tabii öğrencilerle de haşır neşir olmak, onlara evet. bir şeyler öğretmek.
Evet.
Peki neler yaparsınız? Hem yazarlık hem edebiyat evet. öğretmenliği zor olmuyor mu?
Aslında birbirini tetikliyor. Yani sabahtan akşama kadar onlarla edebi bir ders işlemek, onlara edebi öğretmek. Zaten hep derse girdiğimde söylerim. Yani arkadaşlar Namık Kemal'i bilmek, Tevfik Fikret'i bilmek ya da işte şahısları Reşat Nuri'yi bilmeniz bir noktaya kadar size kilitli kapıları açabilir. İşte üniversite gibi vesaire gibi ama edebiyatın temelinde edep vardır. Ben size burada merhameti, vicdanlı olmayı, iyi insan olmayı bu önemli şahsiyetler üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Çünkü edebiyat iyi, faydalı ve güzel olanı vermektir süreç içerisinde. Elimizden geldiğince yeni nesle bu üçü iyi, güzel ve faydalı olmayı ve edepli olmayı öğretmeyi amaçladım.
Evet.
Ve bu yoldan çıkarak da bu kitaplar. Çünkü onlara bir şeyler bırakmak istedim yazılı olarak. Çünkü sözlü anlatım suya atılan taş gibi böyle halkalar halinde daha sonra kaybolup gidebiliyor.
Evet.
Taş olmak lazım diye düşünüyorum.
Ama yerinde duran.
Evet
yani.
Yerinde duran. O nedenle bu kitaplar bu sebeple çıktı. Bir nebze onlara ışık tutmak, zihinlerinde, manevi kimliklerinde bir iz bırakmak için.
Ya su ve ateşle
evet.
bu yol devam
edecek,
edecek bir
evet,
şekilde.
Evet.
Su ve ateşten sonra da daha da önemli
evet.
bir
çok daha
proje
önemli.
Var
benim
mı
için
acaba?
Ankara'nın mimarı, manevi kimliği, Hoca Ahmet Yesevi'den, Yesevilik'ten gelen ve Nakşilik'ten gelen, daha sonra Bayramiliği kurmuş olan Hacı Bayram Veli.
Hacı Bayram Veli.
O kitabın adı da Avucumdaki Hasat. İnşallah onun avucundaki buğdaylarla, güzel sözcüklerle, hikmetleriyle, doğru yoluyla yaşadığı her şeyle insanlara hasat
yani bir,
gün gelecek yani bir
yararlanabileceği,
evet, yararlanabilecekleri,
hem karnını hem de
evet,
ruhunu
doyurabilecekleri bir alan sunmak istedim bu kitapla.
Çok güzel. O ne zaman çıkacak acaba?
O da çıktı. İnşallah.
Onu da o zaman bir başka
evet,
programda
inşallah.
Yine
çok
bu mikrofonda konuşmak nasip olur.
İnşallah nasip olur.
Şimdi edebiyat öğretmenliği, yazarlık tabii ki ikisi aynı anda hem kolay hem zor. Fakat bizim aslında en büyük zorluğumuz kitap okumayışımız.
Evet.
Yani kitap okurken imtina ediyoruz. Dinlerken
maalesef.
Daha mutlu oluyoruz bir şeyleri.
Evet.
Yani okurken zorlanıyoruz. Peki bir edebiyat öğretmeni olarak Sayın Safiye Selma Ançer acaba neler yapılabilir? Bununla alakalı bir şeyler yapılabilir mi? Hani farklı farklı
evet.
mecralar var, büyüklerimiz
mutlaka.
Var.
Tabii, tabii.
Acaba sizin düşünceniz nedir bu konuda?
Kütüphanelerin okullara ve binalara saklı kalması, onların hep böyle bir kapıdan girilmesi ve oraya gitmek için zaman ve mekan değiştirmek zorunda kalmanız insanları çok yoruyor. Çünkü insanlar artık bilgisayarın başındalar, dinleyerek öğreniyorlar, işte farklı sosyal medya mecralarından öğreniyorlar ve bu bilgiler kesik kesik ve kopuk kopuk. Bütünsel bir bilgiye ulaşmaları ancak kütüphane gibi yerlerde bir devamlılık arz etmesi gerekiyor öğrenme sürecinin. Kitap okumanın da öyle. Yani bir şeye başladıysanız
sosyal medya da var.
Evet.
Sosyal medya sıkıntısı
çok ciddi bir sıkıntı. İnsanların ruh halini değiştiriyor. Depresyona sokuyor. Yalnızlaştırıyor. Ve bütün bunlardan kurtaran şeyin kitap olduğunu inanıyorum. Çünkü kitap bir bütünlük arz eder. Zihni bir yerden alır başka bir yere taşırken siz o dünyada kaybolduğunuz zaman yeni dünyalar açılır önünüze. Yeni kapılar açılır önünüze. O nedenle böyle hani sosyal medyada böyle küçük küçük fotoğrafları arka arkaya gezdiğiniz zaman ruh haliniz de sürekli değişir. Bir üzülürsünüz, bir ağlarsınız, bir gülersiniz ama kitap öyle değildir. Kitaba başladığınız andan itibaren girdiğiniz dünya sizi yeni bir hayata sokar ve bütünsellik arz eder sonuna kadar ve keyifle beklersiniz. Üzülüyorsanız üzülürsünüz. Bu dakikalık bir şey değildir. Ağlayacaksanız kitap boyunca ağlarsınız. Sevinecekseniz yine kitap içerisinde sevinirsiniz. Ve bunu başkasıyla paylaşırken sizin sözlerinizle anlatırsınız.
Evet.
Yani bir görüntüye gerek yoktur.
Evet.
O nedenle ben kapalı mekanlardan kitap okumaların çıkması için bir devlet büyüklerimize yani artık kim dinliyorsa ki şu anda gerçekten biliyorum dünyanın her yerinden bu radyo dinleniyor. Türkçe bilen, konuşan her insan bunu duyabiliyorsa benim hayalim diyebileceğim bir şey. Özellikle şeylerde, duraklarda, kapalı duraklarımız, otobüs duraklarımız, metro duraklarımız, orada askıda kitap projesi olabilir. Yani kitabını okuyup bitirmiş insanlar orada özel bir yer yapılır. Oraya bırakır.
Bir raf gibi bir şey yapılabilir.
Bir başkası gelir oradan seçer, okur. Beklerken okur. Otobüs beklerken okur. Arkadaşını beklerken okur. Alır otobüste okur, metroda okur. Gider öbür durakta bırakır. Aslında bisiklet gibi bir şey. Hani
bir arkadaşlık aslında. Her kitap okuyuşumuzda o kitap bizim arkadaşımız oluyor.
Kesinlikle.
Yani onun hikayesi üzerinden kendi yolumuzu buluyoruz belki de.
Evet.
Yani ve gittikçe yalnızlıklarımız aslında bununla alakalı. Sürekli sosyal medya, sürekli işte bir televizyonda duyduğum kötü bir haber insanları demoralize ediyor.
Kesinlikle.
Aslında biraz da kitaba kendimizi vermemiz lazım. Belki de çok güzel bir proje. Yani olmayacak bir proje de değil yani. Askıda kahve mesela, askıda yemek, onlar oluyor bazen. Evet. Aslında askıda kitap uygulaması da çok güzel ve çok ileri boyutta bir iş olabilir.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu güzel sohbet için.
Çok teşekkür ediyorum.
Ayaklarınıza sağlık tekrardan.
Sesimi duyurduğunuz için ben de çok teşekkür
ediyorum. Estağfurullah.
Böyle
bir güzel kitap yazdığınız için de biz ayrıca teşekkür ediyoruz ve diğer kitabınız için de sözünü almış olalım. Başka bir programda onu
i̇nşallah,
da tanıtmak isteriz değerli
olurum.
Dinleyenlerimize.
Sizin değerli sunumunuzla
estağfurullah.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın Safiye Selma Hançer, yazar ve edebiyat öğretmeni, bizlerleydi. Su ve Ateş romanı üzerine söyleşi yaptık. Kısa bir müzik arası, sonra devam edeceğiz.
Kederli hep ağlayan yanım, sessiz bir dua gibi, içinde saklı öksüz anılarım. Yağmur olup aktı kalbine.
nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından.
Hayatın seslerine devam ediyoruz. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Münih Eğitim Ateşçiliği'ne bağlanacağız. Profesör Doktor Mustafa Çakır, Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Eğitim Ateşesi. Telefonun diğer ucunda. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız?
Merhaba, iyi günler. Teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisinizdir.
Bizler de iyiyiz. Valla burada havalar biraz soğuk. Herhalde Almanya'da biraz soğuktur Münih tarafı.
Evet, yani mevsim itibariyle öyle.
Kolay değil tabii ki. Bir de tabii ki yaban eller olduğu için, uzak eller olduğu için daha da soğuk geliyordur eminim. Şimdi 2019 yılı çalışmaları Münih Eğitim Ateşeliği'nin acaba nelerdir? Onu bir kısaca almak isteriz. Çünkü diasporada yetişen yeni nesil Türkler üzerine neler yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalarınız var?
2019 yılı içerisinde bizim ağırlıklı çalışmalarımızı Türkçe ve Türk kültürü oluşturdu. Hı. Türkçe ve Türk kültürü dersleriyle ilgili olarak yeni bir müfredat hazırlığı çalışmaları, buna bağlı olarak ders kitapları hazırlanması, evet, Türkiye'de yazılması ve vatandaşlarımıza dağıtılması oldu. Bu dersleri verecek, Türkçe Türk kültürü derslerini verecek öğretmenlerimiz, 19 yeni öğretmenimiz geldi.
Evet.
Bu öğretmen arkadaşlarımızın görev bölgelerine dağılımı sağlandı. Türkçe dersinin tanıtımı, duyurulması çalışmalarıyla 2019-2020 öğretim yılına ilişkin bir altyapı çalışmamız oldu. Ve şu anda Güney Bavyera'da 330 okulda 41 öğretmen ve 2658 öğrenciyle Türkçe ve Türk kültürü dersi devam ediyor.
Evet.
Ve özellikle geçtiğimiz yıllarda Münih merkezde Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanında Türkçe derslerinin açılması ile ilgili bazı kısıtlamalar söz konusuydu değişik nedenlerle ve bu çalışmalarımız devam etti. Alman makamlarıyla yaptığımız ikili görüşmeler çok olumlu seyrediyor ve dolayısıyla yaptığımız işbirliği ile birlikte bu yıl başında 7 tane okulda Türkçe ve Türk kültürü dersini ilk defa açtık 2003 yılından bu yana. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak gelen ve yeni kurulan üniversitelerde ağırlıklı olarak öğretim üyesi olarak yetiştirmek üzere gelen gençlerimiz var.
Evet.
Bizim görev bölgemizde 25 gencimize yüksek lisans ve doktora yapan, bunların 17'si doktora yapıyor, 8'i yüksek lisans yapıyor. Bu gençlerimize akademik danışmanlık yapıyoruz, onların çalışmalarını koordine ediyoruz, onlara yardımcı oluyoruz. Bu şekilde bir süreç içerisindeyiz. Yine aynı şekilde Türkiye'den Almanya'ya yüksek öğrenim görmek üzere gelen üniversite öğrencilerimiz var. Sadece erkeklerden bahsedeyim. Askerlik tecillerini yapıyoruz. Onların Türkiye ile ilgili işlemlerini yapıyoruz. Bunlarla ilgili yaklaşık 500 öğrencimiz var. Onun dışında denklik işlemleri yapıyoruz. Türkiye'ye dönen öğrenciler için ya da burada öğrenimlerini görmeye, devam ettirmeye çalışanlar için eğitim kültür hizmetleri yapıyoruz. Anadolu Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği halinde yürüttüğü Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı tanıtımları, duyuruları ve kayıt işlemleriyle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bunları yapıyoruz. Bunların sınav organizasyonlarını yapıyoruz. Münih'te sınavları yapıyoruz. Başka yere gitmeden, Türkiye'ye gitmeye gerek kalmadan.
Evet.
Bu şekilde bir çalışma temposu içerisinde 2019 yılını devam ettiriyoruz efendim.
Aslında sizin göreviniz, sizin biriminin görevi çok zor ve çok yoğun. Çünkü sonuçta bir de Almanya ve tabii ki Avrupa ülkelerinde yükselen bir ırkçılık da söz konusu. Diğer taraftan tabii Türk ve Türkçe'ye de bakış açıları biraz daha farklı oluyor. Peki 2020 yılında planlarınız nelerdir? Peki oradaki genç nesile özellikle sosyal medya üzerinden, çünkü revaçta olan o olduğu için nasıl ulaşıyorsunuz? Onu öğrenebilir miyiz?
Şimdi önceki söylediğiniz şeyle başlamak istiyorum. Yani evet... Yaşadığımız bölge biraz muhafazakar Bavyera diğer yerlere göre. Belki genel bir ırkçılık vesaire bütün Avrupa'da olduğu gibi onun esintileri burada da görülmekle birlikte bizim Alman muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler, ilişkiler tamamen karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde yürütülüyor. Ve Alman makamlarıyla, resmi makamlarıyla yaptığımız işbirliği çalışmalarında kesinlikle sözünü ettiğiniz alanlarda bir engellemeyle karşılaşmadığımızı ifade etmek isterim. Evet. Türkçe Türk Kültürü dersinin açılması konusunda da yine az önce söylediğim gibi 330 okulda Türkçe dersi açabiliyorsak bir engelden bahsetmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlık da bu konuda bizlere oldukça yardımcı oluyor. Yani bunu altını çizerek belirtmek isterim. Yani bardağın biraz dolu taraflarını da görmek gerektiğini, evet, diplomatik açıdan buradan bir mesaj veriyorsak söylemenin doğru olacağını düşünüyorum.
Çok doğru.
Onun dışında biz kültürel çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza yaptığımız yönelik çalışmalar var, konferanslar var. Ulusal günlerin kutlamalarını yapıyoruz. Hı hı. Türkiye'deki bayram günlerini, şenliklerini burada da vatandaşlarımızın, çocuklarımızın yaşamasını için çalışmalar yapıyoruz. Aile eğitim programları yapıyoruz. Önümüzdeki 2020 için hazırladığımız Annem Almanca Öğreniyor konusu konulu bir projelerimiz var. Takviye derslerimiz olacak inşallah. Yani bu alanda bir yoğun bir çalışmamız var. Vatandaşlara nasıl ulaşıyoruz? İşte bu sene biz sosyal medyayı oldukça etkin bir şekilde kullanıyoruz. Sosyal medya üzerinden. Ayrıca basılı malzemeler var. Ve sürekli bizim görev bölgemizde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Onların çalışmalarına katılıyoruz. Onlar davet ediyorlar. Konferanslar veriyoruz oralarda. Vatandaşlarla sürekli beraberiz. 7 gün 24 saat prensibiyle çalışıyoruz. Saha çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyoruz. Büro çalışmalarımızın yanı sıra.
Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır konuğumuzdu.
Bize bu fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi bir müzikle devam ediyoruz.
Mektubumu buldun mu? Nerededir diye eşe dosta sordun mu? Yalan dedin, belki de hiç inanmadın. Geri döner bilirsin, böylesine seven kadın. Anladım yıllar sonra senden kopmuşum. Mutlu günleri beklerken yorulmuşum. İstemem gölgen bile kalmasın. Benim için sen artık bir yabancısın. Seni özledim daha şimdiden. Senden gitmeden sana nefretimi, terk ettiğimi unuttum birden. Hemen koşup yırttım yazdığın mektubu. Bekledim her geceki gibi yolunu. Alışmışım eğer ben her şeyine. yaşantına, ismine, beni çağıran sesine. Seneler sonra bir gün bana sorarsan, anlatırım dönüşümü yarı yoldan. Alışkanlık bin betermiş aşktan, ayırmasın Tanrım seni.
Yaşayan Türküler.
Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Erzincan halk türküleri içinde en çok sevilen bir uzun havadır. Güzel olduğu kadar da acı bir gerçeği dile getirir. Erzincan, yemyeşil beldelerimizden biridir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu güzel bağlar tıpkı o günkü Erzincanlılar gibi hüzünlüydü. Çünkü bu bağlar terk ediliyordu. 1916 yılında Ruslar Erzurum'u almış, Erzincan'a doğru ilerliyorlardı. Halen yaşlı Erzincanlıların hatıraları arasında kalan genç nesillerin masal havası içinde dinledikleri muhacirlik, binlerce Erzincanlının Anadolu içlerine göç etmesini ve aylar sonra Erzincan'a geri dönmesini hikaye eder. Bu türkü o acı hatıraların yaşandığı hüzünlü Erzincan'ı dile getirir. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Erzurum'a vardım, dumanlı dağlar. Elleri koynumda bir güzel ağlar. Oy anam, anam, hallarım yaman. Yüce dağ başında çadır açarım. Nazlım, seni buradan alıp kaçarım. Kahve bulamazsam kenger içerim. Oy anam, anam, hallarım ağlar. Anama söyleyin lamba yakmasın. Çuha şalvarımı uçkur takmasın. Oğlum gelir diye yola bakmasın. Oy anam, anam, hallarım yama.
Güzel bahar elleri koynunda bir gelin ağlar, o yanamam ağlam, yüreğim elleri koynunda bir gelin ağlar, o yanamam yüreğim
Yaşayan Türküler.
Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinde yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. 20 Ocak 2020 Pazartesi günü neler yaptık ondan kısaca bahsedelim sizlere. Su ve Ateş romanıyla Sayın Safiye Selma Hançer, yazar ve edebiyat öğretmeni, kendisiyle Su ve Ateş romanı hakkında biraz sohbet ettik. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır'la 2019 ve 2020 yılları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik, söyleşi gerçekleştirdik ve ardından Yaşayan Türküler'de Erzincan'a girdiğim Ne Güzel Bağlar türküsü ve türkünün öyküsüyle sizlerle birlikte olduk. Bize tekrardan ulaşım adreslerinizi size vermek istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 e-posta hayatinsesleri@trt.net.tr Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri'ne den bize ulaşabilirsiniz sosyal medya üzerinden. Programın yapımcıları Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Spikeriniz ben Mustafa Murat Bayram. Şimdilik hoşçakalın.